Adı Aylin.
Ayrım 20.
Evinde çalışan Fehime'nin kız kardeşine istetti. Başlık parasında tıkır tıkır ödedi. Nuri düğünü inadına kendi köyünde yaptı. Kara kaşlı, kara gözlü, fıkır fıkır karısı Şerife'yi alıp davullu zurna ile götürdü köyüne. Köy halkı bir mucize nasıl gerçekleşmiş görmeye gittiler. Kızlarını vermeyen anılar da saçlarını yoldular. Ailesi oğulları evlenince gelir kaynağından oldukları için Şerife gelini sevemediler. Nuri bir konuda alıp oturttu karısını. Bir yıl sonra da biraz daha para biriktirmek için New York'a geri döndü. New York'ta bazı şeyler değişmişti yokluğunda. Tayyip, Tim ve Greg hafta sonları okuldan geldiklerinde ev eski neşesine kavuşuyordu ama hafta içlerinde çocuklar yokken eksikliği hissedilen şeyler vardı. Evin eski tadı tuzu kalmamıştı. Michelle eve girer girmez klasik müziğini koyup köşesine siniyor, Aylin'de surat asmaya başlıyordu. Aralarında konuşup gülüşmüyorlardı eskisi gibi. Karı koca Nuri'ye çok garip gelen bir yaşam tarzı başlattılar. Haftada iki gece ayrı geziyorlardı. Bazen biri çıkıp öteki evde kalıyordu. Artık tatillerde de birlikte gitmez olmuşlardı. Aylin daha çok Türkiye'den gelen kız arkadaşlarıyla Betim ve Claire'le çıkıyordu tatile. Michelle sinirliydi. Özellikle Tayyip'in dersleriyle ilgili sert uyarılar yapıyordu kıza. Hafta sonları ders çalışma saatleri koyuyor, ödün vermiyordu. Bir gün izinden döndüğünde evi altı üstüne gelmiş buldu Nuri. Yerlerde cam kırıkları vardı. Bir iki vazo, birkaç tablo ve tabak kırılmıştı. Burası savaş meydanına dönmüş dedi Tayyip'e. Michelle'le teyzem savaştılar. Michelle Leyla'lara gitti dedi Tayyip'e. Çok üzgündü. Okula gitmek için evden ayrılırken sımsıkı sarıldı Nuri'ye. Ne olur dua et de barışsınlar dedi. Nuri odasına girdi. Bildiği bütün duaları okudu arka arkaya. Sonra birden Allah'ım beni affet diye fırladı, banyoya koştu. Abdest alıp sil baştan okudu dualarını. O hafta duaları kabul olsun diye ağzına bir damla içki koymadı. Birkaç gün sonra geri geldi Michelle. Ama artık Aylin'le karı kocadan çok iki arkadaş gibi yaşıyorlardı. Michelle çocukların odasında yatıyordu. Bazı geceler beraber yemek yiyorlardı. Bazen tamamen ayrı programlar uyguluyorlardı. Kavgaları bitmişti. Nuri nasılsa yakında yine eskisi gibi olurlar diye düşünüyordu. Onun gözünde ne Aylin'den daha güzel bir kadın ne de Michelle'den daha yakışıklı bir adam vardı bu dünyada. Onlar birbirleri için yaratılmışlardı. Aylin bir gün karşısına aldı Nuri'yi. Sana bir şey söylemek istiyorum Nuri. Otur şöyle dedi. Sesi üzgündü. Nuri çok kötü bir şeylerin olacağını sezmişti. Elleri buz gibi oldu. Biz Michelle'le ayrılmaya karar verdik. O yakında taşınacak. Lafı nasıl getireceğini bilemiyordu. Böyle olsun hiç istemezdim ama artık sana ihtiyacım olmayacak Nuri. Sen kendine bir iş aramaya başla. Ben de Michelle'de senin için elimizden geleni yapacağız. Ben tekrar evlenecek olursam, zengin birini bulursam hele hemen aldırırım seni yanıma dedi. Nuri 37 kat aşağıdaki ışıklı yeryüzüne son kez baktı odasının penceresinden. 1978 yılında bu pencerenin önünde ilk durduğu anı hatırladı. Kendini bir tanrı gibi hissetmişti. Göklerde yıldızların arasında oturan bir tanrı. Şimdi cennetinden kovuluyor, içini ürperten bir serüveni adım atmaya hazırlanıyordu New York denen cehennemde. Talih Nuri'nin yüzüne 1985 yılının son günlerinde bir kere daha gülecekti. Ailenin yeniden evlenme ihtimali ufukta belirince Nilüfer Nuri'yi koca New York'ta arayıp bulacak ve onu ailenin evleneceği adamın evinde işe koşacaktı. 1986 yılı hayırlı uğurlu gelecekti Nuri'ye. Sayfa 161 Avare Yıllar. Aylin ve George Croner Japonya'ya gitmeden önce Londra ve Paris'e de uğradılar. Semra'nın o yıllarda Londra'da Sloane Square'de bir evi vardı. Amcasının kızı Ayşe Kulin de İngiltere'de okuyan çocuklarını görmek için Londra'ya gelmiş, Semra'da kalıyordu. Aylin ve Ayşe belki de 20 yıldır görmemişlerdi birbirlerini. Soysal apartmanında evcilik, saklambaç ve seksek oynadıkları çocukluk günlerinin ve Hilmi dayının Bostancı'daki evinde düzenlenen gençlik partilerinin bahçe pikniklerinin üstünden yıllar akmıştı. Evlilikleri, boşanmaları, mutlu veya acı günleri ağızdan ağza aktarılıp durmuştu birinden diğerine. Uzun yıllardan sonra nihayet buluşacaklardı. Semra bu çok önemli buluşmayı özel olarak kutlamak istedi. Matente Clare'de 3 kişilik yer ayırttı. Semra şehirdeki en pahalı lokantayı seçmek şart mıydı dedi Ayşe. Sen karışma, ikinizi de ben davet ediyorum. Her birimiz dünyanın bir başka ucunda yaşıyoruz. Bakarsın bir daha hiç buluşamayız dedi Semra. Cebinde parası olduğu zaman o parayı son kuruşuna kadar harcamak ve her şeyin en pahalısını en iyisini almak mecburiyetini duyan kişilerdendi. Ayşe ve Semra erkenden hazırlanıp uzun yıllardır görmedikleri kuzenlerini beklediler heyecanla. Aylin tam vaktinde çaldı kapıyı. Semra'nın dairesi o tipik İngiliz evlerinin en üst katındaydı. Otomatiğe bastı Semra. Ailenin merdivenleri koşar adım çıkan ayak seslerini duydular ve birazdan ailen bir bahar rüzgarı gibi daldı içeri. Çığlıklar içinde birbirlerini kucakladılar üç kadın. Havaz havaz bağırışarak ne kadar değiştiklerini ya da hiç değişmediklerini, birbirlerini ne kadar özlediklerini, yılların içinde neler yaptıklarını anlatmaya çalışıyorlardı birazdan ve bir anda. Bu coşkulu kavuşma sevinci dolu bağırışmaların arasında açık unuttukları kapının dışında nefes nefese yukarı tırmanan yaşlı adamı ilk Ayşe fark etti. Bir ihtiyar geliyor yukarı, bu da kim şimdi? Ayoladan merdivende tıkanıp kalacak, baksanıza diye bağırdı. Yaşlı adam kapıya dayanmış, bembeyaz kesilmiş yüzüyle onlara bakıyordu. George bu, benim arkadaşım dedi Aylin. George bence senin değil, dedenin arkadaşı olmalı dedi Ayşe. Semra koluyla dürttü kuzenini. Ayşe'nin kahkahası dudaklarında dondu kaldı. Ben George Korunler dedi yaşlı adam. Semra ile Ayşe'nin ellerini öptü, salona geçip oturdu. Ayşe'nin nutku tutulmuştu. Bir süre içeri giremedi. Mutfağa gitti, orada oyalanırken Semra geldi peşinden. Ailenin boyfriendi bu adam. Sen ne gaf yaptın öyle dedi gülerek. Neden daha önce söylemedin bana? Onu da getireceğini bilmiyordum. Gücenmiş midir bana ailen? O hiç aldırmaz öyle şeyleri dedi Semra. Hadi burada oturma, öyle cezalı gibi içeri gel. Ayşe bir süre ne yapacağını bilemeden dolandı mutfakta. O güzelim ailenin yanındaki ihtiyarı düşündükçe boğazına bir şey tıkanır gibi oluyordu. Kroner onlarla birlikte yemeğe gelmedi. Evden hep birlikte çıktılar. Adam yapacak işleri olduğunu söyleyip ayrıldı onlardan. Ayşe, Aylin ve Semra bir taksiye atlayıp Matente Claire'e gittiler. İlk şarap şişesi yarılandığında Aylin Ayşe'ye, kıvranıp durma karşımda, sana hiç gücenmedim. George'un ne kadar yaşlı olduğunu, üstelik yaşından da fazla gösterdiğini ben de biliyorum dedi. İkinci şişe yarılandığında Ayşe, Aylin dedi yavaşça. George Kroner üstündeyken ölüverir diye korkmuyor musun hiç? Hayır dedi, korkmuyorum. Hayır dedi Aylin, korkmuyorum çünkü öyle bir durum hiç olmuyor. Aylin, Ayşe ve Semra birbirlerini görmeden geçirdikleri uzun yılları kapamak istercesine hayatlarında hiçbir ayrıntıyı unutmadan birbirlerini aktarırlarken deliler gibi eğleniyorlar, çılgınlar gibi gülüyorlardı. Sanki Aylin ile Ayşe binlerce yıl öncesinin sosyal apartmanın çocukları olmuşlardı. Her bir çocukluk anısı kahkahalar içinde ortaya dökülüyordu. Yanlarındaki masaya iki arkadaşlarıyla Esra Bereket gelip oturmuştu. Masada patlayan kahkahaların bir türlü kesilmediğini görünce uzanıp, "Yahu kızlar, bize de söyleyin neye gülüyorsanız, eğlencenizi kıskandık, haberiniz olsun," dedi. Çok uzun yıllardan beri üçümüz ilk kez bir araya geliyoruz. Çok da şarap içtik, kusura bakma Esra dedi Semra. Kusura bakmıyorum, gıpta ile bakıyorum diye yanıtladı Esra Bereket. Aylin ve Ayşe seslerini ve kahkahalarını ayarlamaya çalıştılar. Üçüncü şarap şişesi lokantayla birlikte boşaldı. Semra çoktan ödemişti hesabı ama laf bir türlü bitmek bilmiyordu. Garsonlar dört dönüyorlardı masanın etrafında. Kovulmadan kalkalım kızlar dedi Semra. Birbirlerini tutunarak ancak kalkabildiler. Sokağın soğuğu yüzlerine çarptığında Ayşe belki de böylesine sevgi ve özlem dolu, duyarlı, eğlenceli, sıcak ve samimi bir üç saati daha yaşayamayacağını düşünüyordu. İyi bilmişti. Aylin Londra'dan sonra Paris'e geçti Kroner'le. Yaşlı adam yanındaki kadının her arzusunu emir kabul ediyor, onu en iyi lokantalarda ağırlıyor, en pahalı şarapları içirtiyor, tiyatroların, operaların, müzikallerinin en iyi yerlerini ayırtıyordu. Çok ender de olsa ara sıra aklına geliyordu Aylin'in New York'taki evinin yatak odasındaki Leyla'nın çırpınışı. Yüreğinin derinliklerinde bir yer sızlıyordu bir an. Sonra kendini East End Avenue'daki evlerinde bir iş dönüşü hayal etmeye çalışıyordu. Michel kitaplarını yanındaki sehpanın üzerine dizmiş, ayaklarını pufa uzatmış, müziğini sonuna kadar açmış, kendi kucağında hasta dosyaları. Bu hafta sonu Long Island'da, beni hafta sonu trafiğine sokma da ne istersen yap dedi Aylin. Birazdan yattıklarında sevişmek de isteyecekler. Hiç bıkmadan, usanmadan her gece ya da iki gecede bir. Tanrım ne güçlü bir libido. Aylin şampanyasından bir yudum içip gözlerini kırpıştırıyordu bu hayali kovmak için. Bir şey mi istediniz güzelim diye soruyordu Kroner. Şampanyayı mı beğenmediniz? Hemen geri yollayalım. Gecenin sonunda ellerini dudaklarına götürecek, parmaklarının uçlarını öpecek, yanağını dudaklarının kenarına birer öpücük konduracak. İyi uykular güzelim, sabahı görüşürüz diyecek. Paris'ten sonra Japonya, uzak doğuda bir uzak doğulu prenses gibi el üstünde tutularak şımartılacak. Oysa Aylin gerçek bir prenses olduğunu sandığı günlerde bile bu kadar itibar görmemişti. İpek kimonoların incilerin içinde yüzüyordu. Tokyo'yu, Kyoto'yu bir uçtan öbür uca geziyordu. Aylin New York'a döndüğünde Michel'in kendine bir küçük daire tutarak Leyla'ların evinden taşındığını öğrendi. Japonya seyahati bu evliliğe son noktayı koymuş oluyordu. Bir süre Michel'le beraberliğinin son bulmasının acısını yüreğinde taşıyarak dolandı. Bir evliliği bitirmişti, bir hiç uğruna bitirmişti. Artık ne Tayyip'in ne de kendinin okul ve iş dönüşlerine sığınacakları sıcak bir yuvaları yoktu. Dertlerini açacakları, dayanacakları, danışacakları bir aile reisleri de yoktu. Şimdi yalnızdı Aylin, yapayalnızdı. Annesini kaybettiğinde duyduğu yalnızlığı ve çaresizliği andırıyordu içindeki taşıdığı boşluk. Tayyip'e daha çocuktu. Çok şeyi anlamaktan, onun dertlerine ortak olmaktan da o kadar uzaktı. Ama iyi ki vardı. Hiç olmazsa o vardı. Şimdi düzeni bozulmuş, disiplini azalmış, bekar evlerinde baş başa kalmışlardı. Kolunu kanadını kendi eliyle kırılmış bir genç kadın ve ilk gençliğini yaşayan bir körpe kız. Sorumluluğunu yüklendiği bu küçük kız için fedakarlık etmesi gerekiyordu. Başıboş bir kutu gibi uçup duramazdı. Başıboş bir kuş gibi uçup duramazdı. Özgürlüğünü gönlünün istediği gibi kullanamazdı. Aynı çatının altında yaşıyordu Tayyip'e. Öyle bir yaştaydı ki huzura, güvene ve kendine örnek olacak bir anne modeline her şeyden çok ihtiyacı vardı. Bunları düşündüğünde ah ben ne yaptım diyordu kendi kendine Aylin. Kendini zor günlerin beklediğinin farkındaydı. O yıl Amerika'da yaşayan Robert Kolej Mezunları Derneği'nin başkanlığına tekrar seçilmek istemedi. Adaylığını geri çekti. Ama dernekle ilgisini hiç koparmadı ve toplantıları izlemeye gayret etti. Bu dernek onun vatanı, gençliği ve geçmişiyle arasındaki organik bağıydı. Dernekten ne zaman arasalar, bir yardım isteseler, iki el kanda olsa koşup gidiyordu. Türkiye'den gelen konuklar için verilen davetleri hiç kaçırmıyordu. Böyle bir dernek gecesinde mütevelli heyetinin üyelerinden Timothy Charles ile aynı masaya düştü. Timothy Charles herhangi bir genç kadının ilgi alanına girebilecek yaşı çoktan aşmıştı ama ailenin erkekler konusunda yaş sınırlaması yoktu. Adamın Türkleri olan sempatisinden, Türkiye hakkındaki derin bilgisinden çok etkilendi. Charles ise yemeğinin sonunda ailenin kolayca etkilediği birçok erkek gibi dünyada hiçbir kadının aynı anda bu kadar hoş, zeki ve eğlenceli olamayacağını düşünüyordu. Masadan kalkmadan önce ailenin kulağına eğilerek fısıldadı. Genç ve bekar olsaydım size delice aşık olur evlenme teklif ederdim. O halde başka bir teklifte bulunmayı deneyim Mr. Charles, dedi Aylin. Mesela birlikte çok hoş vakit geçiren iki arkadaş olabiliriz. Buna ne evliliklerimiz ne de yaşlarımız mani. Tim Charles ile Aylin zaman içinde birbirlerinin operayı çok sevdiklerini ve her yeni oyunun ilk gecesi için kombine biletleri olduğunu keşfettiler. Aylin galalarda hep Tim Charles'a rastlıyor ve karısını sorduğunda aynı yanıtı alıyordu. Eşim opera sevmez. Böyle 4-5 rastlantının sonunda Tim Charles Aylin'e geri çeviremeyeceği bir teklifte bulundu. Niye bu gala gecelerini birlikte gitmesinlerdi? Operadan önce veya sonra yiyecekleri bir hafif yemekle sohbet imkanı da elde edebileceklerdi. İlkin opera öncesi erken yemeği dinlediler ama ailenin geç saatlere kadar sürebilen hasar randevuları bu erken yemekleri sekteye uğrattı. Operadan sonra süpe yapmayı denediler. Bu kez de Charles geç saatlerde kentin epey dışındaki evine gitmekte zorluk çekiyordu. Derken harika bir formül buldular. Yemeklerini operanın restoranında ilk iki perde arasında yiyorlar, tatlılarını ikinci ve üçüncü perde arasında da ya temsil sonrasında bırakıyorlardı. Charles arabasını bir garaja park ediyor ve o gece için kiraladığı şoförlü bir limuzin ile alıyordu ailenin evinden. Araba onları operaya bırakıyor, temsil çıkışı da kapıda bekliyordu. Böylece taksi bulmak için koşuşturmaya da gerek kalmıyordu. Bu formül ailenin çok hoşuna gitmişti. Prensesler gibi gezmek, prensesler gibi ağırlanmak. Ama nedense Charles'ın kendini ofisinden almasını hiç istemiyordu. Son hastasını yolladıktan sonra ofise çok yakın evine kadar koşuşturuyor, evin kapısında bekliyordu Charles'ı. Ayrı yaşadığı kolesinden çekindiğini fark eden Charles bir gün dayanamayıp sormuştu. Seni ofisimden almamda bir sakınca mı var? Henüz boşanma işlemlerimiz tamamlanmadı. Michel kıskanç bir adamdır. Bir terslik çıkmasını istemiyorum demişti Aylin. Aslında Michel'in hiçbir terslik çıkarmayacağını biliyordu ama ayrıldığı kolesinin onu yaşlı bir adamın limuzinine binerken gördüğü takdirde yanlış şeyler düşünmesinden çekiniyordu. Michel'in kafası içinde cinsel ilişki bulunamayan kadın erkek ilişkisini almazdı. Ayrılmış olmalarına rağmen hala Michel benim için kötü şeyler düşünmesine endişesindeydi Aylin. Önce Kroner, arkadan Charles. Michel onu zengin ihtiyar avına çıkmış bir femme fatale gibi görsün istemiyordu. Bu yüzden dikkatli olmalıydı. Aslında Michel'den boşanmaya ilişkin bir teklif de gelmemişti henüz. Aylin de bu konuyu hiç açmıyordu. Boşanma işlerine girdiklerinde her ikisinin de maliki bulundukları apartman dairesini paylaşmaları gerekecek, bir sürü tatsız işlem çıkacaktı ortaya. Böylece Michel ile olan son bağını da koparmış olacaktı. Sonsuz bir boşluğa yuvarlanmaktan korkuyordu o zaman. Allah'tan Tayyip'esi vardı. O küçük kız Aylin'in ruh sağlığı ve kimlik sigortası gibiydi. Karamsarlığa, umutsuzluğa kapılacağı anlarda onun varlığını ve sorumluluğunu düşünüyor, kendine çeki düzen veriyordu. Bir gün Tayyip'e bu kadar düşkün olan ailenin neden üç evliliğe rağmen çocuk yapmadığını sormuştu Charles. Çocuk sevgini o kadar derin ki hayret ediyorum. Neden bir çocuğun olsun istemedin demişti. Ailenin her zaman muzip ışıklar saçan gözlerine ilk kez bir hüzün düşmüştü bir anda. İstemez olur muyum? Tim, 7-8 tane çok ızdıraplı düşükten sonra denemekten vazgeçtim. Son seferinde hayatım da tehlikeye girmişti. Sonra ablam bana Tayyip'i verdi. Tayyip'e sana tanrı vermiş bence. Ablan kızını sana teslim etmeye kabul etmeyebilirdi. Etti ama ben de bu borcumu ona yaşadığım sürece ödemeye hazırım. Her türlü kaprisine hiç gocunmadan boyun eğiyorum Tim demişti Aylin. Aylin o yıllarda mesleğinin zirvesindeydi. New York'un en gözde en aranan psikiyatri olmuştu. Hayatında yeni oluşan boşluğu doldurmak için deli gibi çalışmaya devam ediyor. Tatillerde Kroner'in geri çevrilmesi zor seyahat tekliflerini çoğunlukla kabul ediyor. Çin, Japonya, Paris, Londra, Macaristan'da dolaşıyordu.
Ayrım sonu.